Şimdi mesela bunu podcast'te de yayınladığınızda oradaki insanlar biraz daha alışık ama şimdi ben önden de uyarımı yapayım. Yani dualite konusu benim hayatımda her yerde gördüğüm, sadece benim değil, bunu paylaştığım herkesin evet doğru diye birbirimizi onayladığımız bir nokta ki birçok şey aslında zıttıyla beraber yaşıyor. Bugün
hatta zıttı olmadan var olamıyor. Ama
yaşamak dediğimiz şeyden başlayabiliriz. Yaşadığımız her an bizi öldürüyor aslında. Yani hiçbir şey olmadığında bile hücrelerimiz bir aktiviteye giriyor, belli bir noktada yaşlanıyor. Zaten yaşamanın ön koşulu ölebiliyor olmak. Yani biz belki bugün anlık bir noktaya baktığımızda sadece ölümü görüyoruz en sonda ve bunun bir süreç olmadığını düşünüyor olabiliriz. Ama yaşama sürecinin son noktası, aslında ölüm sürecinin de son noktası. Bizi var olan, var eden her şey aynı zamanda da yok ediyor. Bu bir genel bir durum. Aynı olay aslında hayattaki birçok desende de gördüğümüz bir durum. Şimdi bir önceki bölümde de hani sorduğumuz şey şuydu ya, herkes psikolojik ilk yardım verebilir mi? Yoksa sadece psikologlar mı verebilir? Aslında bu sorunun cevabı da biraz buraya değecek. O yüzden böyle bir girizgah yapmak istedim. Hem herkes psikolojik destek verebilir bu anlamda, psikolojik ilk yardım desteği anlamında, hem de herkes veremez. Nasıl olacak? Şöyle olacak. Psikolojik ilk yardım 4 sene artı 2 sene sonra 2 sene daha o psikologların okuduğu alanların dışında bir alan. Adı aynı olabilir. Adının aynı olmasının sebebi de psikoloji dediğimiz şeyin birebir insanla alakalı olması. Evet, adı psikolojik, doğru. Ama neden burada bir psikolog olma gerekmiyor ya da psikolog olarak olmak yetmiyor'yu biraz konuşacağız. Çünkü tabii idealize olan dünyada psikoloji yolculuğuna çıkmış bir insanın ve bu konuda uzman olmak isteyen bir insanın yine biraz önce de konuştuğumuz gibi kendini belli bir noktaya getirmesini, en azından içsel bazı yolculuklara çıkmasını bekliyoruz ki bu aslında akademide de tavsiye edilen, hatta birçok yerde zorunlu tutulan bir şeydir. Sen de kendi psikoloji sürecini yaşa, sen de bir terapi sürecine gir derler hep lisanstaki psikoloji öğrencilerine. Yani bir hocan olmak zorunda değil, bir supervisor, akran ilişkisi gibi olmak zorunda değil. Hatta mümkünse de olmasın, git bir terapi al derler. Bu tek yöntem değil tabii ki içsel bir yolculuğa çıkmak için. Ama böyle olmasını idealize edebiliriz ama bu idealize. Şimdi bunu masaya koymuyoruz. Günümüzde bunu ölçecek de bir alet olmadığı için hangi psikoloğun hangi farkındalık seviyesinde olduğunu bilmiyoruz. Bunu o yüzden göz ardı ederek şunu söyleyebilirim. Psikolojik ilk yardımı verebilmek için en önemli gereken şey farkındalık. Bu farkındalığın hem içsel bir farkındalık olması lazım, hem de dışsal bir farkındalık olması lazım. Buna sahip olan herkes psikolojik ilk yardımı verebilir. Çünkü psikolojik ilk yardımın strüktürü, yapısı vesairesi aslında yok. Terapi yöntemlerindeki gibi, ACD'deki gibi, BDT'deki gibi yöntemleri yok. Çok basit temeller üzerine gidiyor. Çünkü bu bir kriz anı. Krizin en top, en yüksek olduğu nokta. Böyle olduğu için orada en önemli gereken şey birçok şeyin farkında olmak. Bunların en önemlisi belki de, bu çok basit gelecek ama bunu unutarak yaklaşıldığı için söylüyorum. Bu krizi yaşayan, bu örnekte, günümüzdeki örnekte afeti yaşayan insanın hayatı çok uzun bir süre, belki de hiçbir zaman eskisi kadar güzel olmayacak. Birçok şekilde hayat insana bir sürü şey getirir, mucizeler olur ya da bir şeyler farklı yöne evrilir, daha iyi olur belki. Ama birçok insanın hayatı eskisi kadar güzel olmayacak. Şimdi bu çok basit bir farkındalık gibi geliyor. Ama öyle şeyler söyleniyor ki psikolojik ilk yardımı da altında. Yani şeyi zaten söylemiyorum. Takma her şeyi. Bunu zaten geçtim.
Olsun yani bunu, ya bu da gelir bu da geçer.
Bunu diyen de var da. Hani bu psikolojik ilk yardım yapıyorum zannedip bunu diye de var da artık onu masaya getirmek istemiyorum. Ona zaten diyecek hiçbir şey yok. Yani öyle bir sihirli sözcük olsaydı takma, boş ver, daha kötüsü olabilirdi. Zaten hiç bunlara konuşmaya da gerek yoktu, toplantıya da gerek yoktu. Sihirli sözcüğü masaya bırakalım, o her şeyi çözsün. Tak, yani böyle bir şey olabilir mi yani? Takma dedi ve hayatımın en önemli sözcüğünü söyledi bana ve ah, meğerse buymuş yani ihtiyacım
ve
olan
duymamışsın
şey.
Şimdiye kadar
hiç duymadım
bunu.
Yani. Nasıl olabilir? Ben de diyorum ki bir şey eksik. Bu değil tabii ki. Ama bu önemli farkındalık ve bu sert aslında şeyi karşımızdaki içinde yaşarken bizim de bunun farkında olmamız lazım. Bu afeti ya da başka bir travmatik durumu yaşayan insan büyük ihtimalle eskisi kadar iyi hissetmeyecek. Belki çok uzun bir süre, belki de hayatı boyunca. Bu gerçeği masaya koyunca zaten ilk yardımı yapacak kişinin bu gerçeğin ağırlığıyla davranıyor olması lazım. O yüzden psikolog da olsa yetmeyebilir. Eğer bunu göz ardı ediyorsa, karşısına aldığı kişinin bu durumda olduğunu fark etmiyorsa hemen kafasında onun, çünkü bir işte terapi yöntemi başlar, bir yapı başlar. Ona göre aldığı cevaplardan ona göre bir şeyler sormaya başlar ve yönlendirmeye başlar, ama durumun bu olmadığını anlamanın en önemli noktası bu. Karşımızdaki insanın hayatı çok zor bir sürece girmiş durumda. Bu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Bu gerçeği kabul ettikten sonra da böyle bir durumda yapılabilecek en etkili şey, karşımızdakinin olabildiğince içindeki durumun, hani biz bunun farkındayız diye, çünkü bu ilk yardımı verebilme yetisini gördüğümüze göre kendimize, biz bunun farkındayız. Ama karşımızdaki içinde durumun vehametinden ve yoğunluğundan dolayı bunun farkına varmayabilir. Biz olabildiğince onun duygularını ve kendini konumlandırdığı yeri onun ifade etmesini kolaylaştırmamız lazım. Aslında bütün psikolojik ilk yardımın temeli bu. Yani tavsiye vermek değil, onu bir yere yönlendirmek değil, bir terapi yöntemine, bir terapi şemasına, bir terapi yapısına çekmek değil. Çünkü bunların hiçbiri anlamlı değil. İşte senin verdiğin örneklerdeki gibi çok sert ve dramatik örnekler. Bütün aile üyesini kaybetmiş bir insana bu durumdan hiç etkilenmeyecek hale getirecek ne bir psikoterapi yöntemi var, ne de bir ilaç var. Bu gerçeği önce bir hazmetmemiz gerekiyor. İlerleyen zamanda hayatın ona artık getirdikleriyle, elinde kalanlarla ya da yeniden elde edebilecekleriyle bir hayat yolu çizilebilir. Bir danışmanlık, bir koçluk verebilir. Tabii ki uzun bir psikoterapi yolculuğuna çıkabilir. Ama bunlar ilk yardımın konusu değil. İşte bu yüzden psikolog olmayanlar da psikolojik ilk yardımı verebilir. Ve bazı psikologlar da bu ilk yardımı veremez. Aslında temel bu. Buradan başlıyor yani.
Burada şeyi de görmek lazım sanki. Yani empati dediğimiz şey bir eylemlilik hali gerektiriyor. Yani sempatiden ayıran nokta bu empati. Yani seni anlıyorum, evet. Senin ayakkabılarının içinde düşünebiliyorum gibi kaba ve basit bir şey değil o. Yani yolda yürürken birisini gördün, bir çukura düşmüş. Başına geçiyorsun çukurun ve diyorsun ki ya seni çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü geçen hafta ben de o çukura düşmüştüm. Dizini vurmuşsundur, dizin acıyordur. Çocuğunu belki okuldan alman gerekiyor, oraya geç kaldın, onun stresini yaşıyorsun. Seni gerçekten anladım deyip gittiğinde burada empati yapmış olmuyorsun. Burada sempati göstermiş oluyorsun. Empati, sen o durumda kalmış olsaydın senin için ne yapılmasını isterdin? Yani birisinin elini uzatıp seni oradan çekip çıkarması her şeyden önce. Ama bu eylemlilik hali de bazen sorunlu olabiliyor benim anladığım kadarıyla. Çünkü kendimizi o eylemi yapma zorunda hissettiğimiz için de, hani çünkü o da bizim için bir kriz anı. Yani o sadece onun karşımızdaki için bir kriz anı değil, bizim için de bir kriz anı. Yani evet, o bölgedeki insanlar şu anda doğal bir afet sonucu sıkıntı yaşıyorlar veya toplumsal bir kriz sonrasında veya bir arkadaşın işten çıkarıldığı için, bir arkadaşın işte çocuğu sınavda başarısız olduğu için bir kriz yaşıyor. Ama o senin, onun dolaylı olarak da olsa, doğrudan da olabilir, dolaylı olarak da olabilir, senin hayatına da etkileri var. Peki sen her şeyden önce kendi hayatına olan etkilerini bunun bir şekilde netleştirebildin mi? Yani bunun farkındalığıyla mı hareket ediyorsun? Yani sen bunların üstesinden geldin de mi karşındakinin elinden tutmaya çalışıyorsun, yoksa daha senin kendin için her şeyden önce kat etmen gereken bir yol mu var? Burada sanırım senin içsel farkındalık, evet, ve dışsal farkındalık dediğin ayrıma geliyoruz. Evet. Bu durumda ne önerirsin?
Burada tabii ki şimdi eylem olarak baktığımızda, aslında eylem olarak bir numaralı yapacağımız şey, bu tabii ki psikoterapide de çok iyi bir anahtardır ama burada bir zorunluluktur. Susmayı ve sessizliğe alan bırakmayı gözden kaçırmamamız gerekiyor. Yani şöyle bir şey belki canlanıyor insanların kafasında, psikolojik ilk yardım yapacağım. Yani ne, karşıma bir afetten ya da bir herhangi bir kötü olaydan etkilenmiş bir insan var ve ona bir şeyler söyleyeceğim ve bu ilk yardım onda çalışacak. Hayır. O söyleyecekse de o söyleyecek başta, o susacaksa da birlikte susacağız. Çünkü bazen susmak da iyileştirebilir. Biz sustuğumuzda, karşı tarafın sessizliğine izin verdiğimizde, aslında onun o duygularını kategorize etme sürecini de birlikte yaşıyoruz. Bu aslında sessiz bir eylem, bu bir eylem. Birlikte, yani sen orada dursan sessiz, ben ikinci katta dursam bu belki birlikte olmaz. Ama biz karşılıklı susuyorsak da bu bir ortak iş aslında. Ve bu noktada aslında en önemli şeylerden biri. Dediğim gibi psikoterapi de bir araçtır ama burada bir zorunluluktur. Çünkü karşımızdaki kişi yaşadığı şeyden dolayı konuşmak isteyecektir. Ama öyle bir noktaya gelebilir ki konuşamayabilir. Ya da artık içindeki duygu o kadar yoğun ya da o kadar tarifsizdir ki kelime bulamayabilir. Belki sadece gözyaşı dökerek, belki çok daha ekstrem tepkiler vererek, çok daha egzajere ederek içindeki duyguları aktaracak. İşte bu noktada da ikinci aslında parça geliyor. Bizim orada yine aslında ilk söylediğim gibi hani neden herkes olamaz, aslında herkes olabilir. Karşımızdakinin tepkilerine karşı inanılmaz bir sakinlikle cevap verebiliyor olmamız lazım. Şimdi buna hazırsa bir kişi psikolojik ilk yardıma soyunmalı. Bu aslına bakarsan 4-2+2 10 senelik 20 senelik lisans eğitiminde de bir insanın kazanabileceği bir şey olmayabilir. Bu ancak hem iç dünyanda hem de dış dünyanda farkındalığını bir noktaya getirdiğinde yapabileceğin bir şey. Sadece psikoloji alanında değil, yaşam ve ölüm konusunda da. Ölümün hangi noktada bir son ya da neyin sonu olduğu konusunda da senin biraz bunu verebilecek seviyeye gelmiş olabilmen için biraz farkındalığının olduğu noktaya getirmen gerekiyor. Orada olman gerekiyor. O yüzden ne yazık ki herkes bu konuda faydalı olamıyor. Hatta faydalı olmaya çalışırken zarar verebiliyor. Çünkü senin orada ölüme karşı yaklaşımın, yani sen orada bütün akrabalarını kaybetmiş birinin karşısına geldiğinde, senin de onun yaşadıklarının onda birini yaşadığında dirayet gösterebileceğin halde, bu zihniyette olabilmen ancak ona o güveni verecek. Çünkü güven çok önemli bu noktada. Senin karşındaki kişinin bunları sana anlatabilmesi, kendi duygularını rahatça ifade edebilmesi için sana güvenmesi gerekiyor. Bu normal hayatta karşılaştığımız hasta, doktor, danışan, psikolog yapısının üzerinde ve dışında bir şey aslında. Çok temel bir güven. Burada o yüzden bazı toplumlarda, bazı inanışın yoğun olarak görüldüğü yerlerde bir psikoloğun yapamadığını belki bir dini görevli, belki bir inançla ilgili otorite olan insanın gösterebileceği bir nokta. Tabii ki o geldiği pozisyonun arkasını doldurabilmişse, gerçekten içsel yolculuklarına, dışsal yolculuklarına çıkmış, bir şeyler kazanmış ve dönmüşse. Burası çok kritik bir şey. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü eğer biz ölüm ve yaşamı, tabii ki insan kendini ya da sevdiği birini çok zor bir duruma da gördüğünde o soğukkanlıkla olmayacaktır tabii ki. Ama en azından önden bir bunun muhakemesini kendi içinde yapmış olması lazım ki oradaki karşıda senden o güveni bekleyen kişi senin gözlerinin içine baktığında o güveni görebilsin. Ve o kadar yoğun bir an ki artık senin de maskeleyemeyeceğin bir an. Yine psikolog arkadaşlarıma söylüyorum. Ezbere alışılagelmiş psikoterapi sekanslarında belki bir düzeniniz var ve bunu koruyabiliyorsunuz. Çünkü zaten ne söyleyeceğini de biliyorsun. Eğer böyle çalışıyorsan, ben böyle çalışmıyorum. Böyle çalışıyorsan zaten bir yapın var ve hazırlıklısın her şeye. Ama burası saklayamayacağın bir alan. Burası çok çok sert bir yer. Burası artık psikolojik yardım anlamında sen kendi bunun bir savaşçısı görüyorsan, insanları boğan, insanları sıkan düşüncelerden arınma savaşçısı, o bu konu insanlara yardım edici kişi olarak görüp de oradaysan, zaten görmüyorsan hiç gitme oraya. Senin donanımlı olman gerekiyor. Ve bu dediğim gibi lisans, yüksek lisans, doktora eğitimlerinin üzerinde bireysel bir direnç, bireysel bir dirayet, bireysel bir esneklik. Senin de biraz önce bahsettiğin konulara değiyor. Bu çok önemli.
Ya bunun bir yumruk gibi veya bir tokat gibi suratına çarptığında seni devirmemesi mümkün değil.
Evet.
Bizim burada duygusal dayanıklılık veya duygusal çeviklik dediğimizde kastettiğimiz şey devrildikten sonra ne kadar hızlı toparlanabildiğin, evet, ne kadar hızlı ayağa kalkabildiğin. Şu da bana her zaman muazzam geldi. Bilimin kenarından, köşesinden geçmiş herkes aslında biliyor ki bir gün öleceğiz yani. Bunun şaşırtıcı bir yanı yok yani. Hani bu deneyimlemişiz de bunu. Sevdiklerimizi, ailemizden birilerini kaybetmişiz. Böyle doğal afetlerde olmasa bile kaybetmişiz. Ama gene de birisi öldüğünde, sevdiğiniz birini kaybettiğinde yine üzülüyoruz. Yani bu da insanın insaniliği yani. Kimseye de ya tamam hani şunu da söylemiyoruz o anda ya. Ne bileyim inşaat mühendisin sen yani biliyorsun ölecekti işte öldü niye bu kadar üzülüyorsun? gibi. Burada anladığım kadarıyla yani belli bir sürenin üzerinde olduğunda bu artık bir anomali teşkil etmeye başlıyor.
O yüzden
başlıyor.
Yani biraz yani çünkü o biraz burada etki edecek bir biraz.
Evet.
Yani kimse senden %100 poker face olup ne derse desin hiç tepki vermeden durmanı beklemiyor. Hatta bu noktada normalde terapide yapmaman gereken şeyleri de yapman problem değil. Karşında gerçekten ciddi bir sorunla ağlayan biri senin de gözlerinden yaş getirebilir. Belki o gözünden gelen yaş bağ kurmanı da sağlayabilir. Belki psikoterapi seanslarında senin rolün başka bir yerde olmalıydı ve başka yerden bakmalıydı ama burası orası olmadığı için söylüyorum. Yani hiç karıştırmamak lazım. Ama yine de bu noktada senin bu esnekliği sahip olman gerekir.
Ve hayatta seni tutacak olan şey aslında bir anlamda o esneklik evet. oluyor. Ya çünkü bu seçebileceğimiz bir şey değil. Hayatta kalma içgüdüsü senin seçtiğin bir şey değil yani. Ya sen seçmedin yani hani düştüğün zaman trafiğin ortasındaysan hemen kalkıp yolun kenarına geçmeyi. Bu içgüdüsel olarak var olan bir şey. İstesen de içinden çıkartamadığın bir şey yani. O aslında bizi hayatta tutuyor. O tekrar nefes alabilmemizi sağlıyor. O tekrar bir takım şeyleri yoluna koymamızı, hayatımızı yeniden düzene sokmamızı sağlıyor. Ama kaçımız bunun bilinciyle hareket ediyoruz? Veya bu süreler üzerinden böyle bir kategorizasyon yapmak mümkün mü? Sen çok geç toparlandın, sen çok hızlı toparlandın, aferin sana diyebilmeyi olanaklı kılıyor mu? Hayır.
Hayır.
İşte bu da ama sanki bana biraz daha işte insan insanla birlikte oldukça bazı şeylerin farkına varıyor noktasına getiriyor. Yani o noktaya gelmemi sağlayan şeylerden bir tanesi de o. Yani daha fazla temasımız olması gerekiyor insani olanla. Öyle düşünüyorum.
Yani aslında baktığınızda bu noktada psikolojik ilk yardım çok basit kuralları olan ama uygulaması o kadar da basit olmayan bir durum. O yüzden bu sorumluluğu alacak insanların bunu kendi içinde önce bir muhakeme etmesi gerekiyor.
Şimdi zaten kriz profesyonelleri dediğimiz bireyler bunlar bence. Yani meslek olarak düşündüğümüzde kabaca ilk aklımıza gelen hani kriz profesyonelleri diyeceklerimiz işte güvenlik personeli mesela. Güvenlik güçleri yani ya silahlı çatışmaya giriyor ya bir kurtarma operasyonuna giriyor ve tim halinde hareket ederler çoğunlukla. Ve onları bizden daha farklı kılan mesleki anlamda konuda uzmanlaşmış olmalarını sağlayan aslında bunu sürekli tekrar ediyor olmaları. Yani antrenmanını yapıyor. Yani evde yangın çıktığında bizim yaşadığımız şeyi yaşamıyor bir itfaiyeci. Otomatikleşmiş. Yani refleks demiyorum ben bunları çünkü refleks gibi değil bence ama otomatikleşmiş tepkiler verme noktasına getiriyorlar kendilerini. Yani itfaiye istasyonunda olduğunu düşün. O zil çaldığında yani düşündüğüm tek şey hızlıca üzerine giyip o arabaya binmek. Ve o antrenman belki seni hayatta tutuyor aynı zamanda ve etrafındakileri de yani etrafındakilere karşı olan sorumluluğu yerine getirmeni sağlayan da o. Şimdi biz bu tür doğal afetlerle yaşamak zorunda olan bir ülkeysek belki zihinsel olarak da bunu hazırlanmamız gerekiyor. Yani sadece İstanbul'da da bir deprem olduğunda sadece belki evimiz yıkılma riskiyle karşı karşıya değiliz. Sevdiklerimizi kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. O evden kendimizi ya da o binadan kendimizi dışarı attıktan sonra olacaklarla baş etmek durumundayız. Ve belki bunların çoğunun fiziksel olarak veya gerçek hayatta antrenmanını yapmamız mümkün değil. Ama zihinsel olarak yapmamız mümkün. Ben o cep telefonuna mesaj geldiğinde tam da buradaydım ve karşıdaki binada arkadaşlarımı ziyarete gitmiştim. Ya bir tek ben yaptım ve insanlar bana güldü ya. Yani merdivenleri çıkıyordum, geri indim. O hayat üçgenini yaptım orada ve kendi kendime tekrar ederek yanımdaki arkadaşım bile bana güldü. Gerçekten söylüyorum. Yani evde biliyorsundur yüksek ihtimalle yani ya düşündüysen o hayat üçgenini nerede kuracaksın? Ya ama eşyaları değiştirdiğinde veya şeklini değiştirdiğinde bir daha düşünmen gerekiyor. Ya onu düşündüğün anda o nokta geldiğinde, o an geldiğinde onu düşünmeden otomatikleşmiş bir şekilde yapabileceksin. O yüzden üzücü olsa da bunu şimdi yapmamız gerekiyor.
Bunu hem deprem özelinde yapmamız gerekiyor ama bunu aslında hatta tam da bu söylediğin noktayla ilgili öyle bir şey ki neden hani yine hep aynı yere geliyorum ama neden bu hem herkesin yapabileceği hem herkesin yapamayacağı bir şey. Bizim hani sağlık ya da afet durumları için doktorlar, itfaiye görevlileri geliyor aklımıza ama öyle bir durum ki kriz yönetimi bir şirkette bir IT frontend çalışanın da belki yaptığı bir şey olabilir.
Tabii
hatta
ki.
Belki en çok krizde uğraşan bir borsacı broker da olabilir. Ve öyle bir çünkü benzer paternler krizi alma ve karşındaki krizde olduğunu ve çözümsüz olduğunu düşünen insana bir çözüm sunma süreci aslında benzer paternler.
Tabii.
Öyle ki bu sahada tecrübesi olan bir borsacı broker, bir belki Wall Street'ten biri ama belki sadece İstanbul Borsası'nda çalışıyor. Hangi ölçekte olduğunu ya da hangi krizle uğraştığının önemi yok. Belki bir borsacı psikolojik ilk yardımda bir psikologdan daha ileride olabilir. Bunu tecrübe ettiği için, bu paterni tekrar tekrar tekrar yaşadığı için. Bunu kurumsal hayatta sen de biliyorsun, çok fazla görüyoruz.
Şimdi bizim kurumsal eğitimlerde anlatmaya çalıştığımız şey o zaten. Hani Ulrich Beck 1980'lerin sonunda Risikogesellschaft, risk toplumu kavramını ortaya attığında ki 1992'de falan bu İngilizceye sonra Türkçe'ye çevrildi. Şunu söylüyordu, öyle bir düzen yarattık ki bu düzen düzenli olarak kriz üretecek. Ekonomik kriz üretecek, doğal kriz üretecek, toplumsal afetler dolayısıyla yani afetin doğallığı ile ilgili kimsenin tartışması yok. Sonrasında yaşadıklarımızın ne kadar doğal olduğu ile ilgili tartışmamız var. Yani sen depremi açık alanda hiçbir binanın olmadığı bir yerde yaşıyorsan, eğer çok dibinde değilse fay ve o kırılan fayın içine düşmediysen zaten hayatta kalacaksın. Ama şehirlerde yaşıyoruz. Koca koca binalarda çalışıyoruz. Ve bunu aslında biz yaratmadık. Ama biz bunun içinde yaşamayı tercih ediyoruz. Bunu da görmek lazım. Bu bizim tercihimiz. Şimdi kimse şunu söylemesin. Ya işte hani ama başka seçeneğimiz yok. Hayır, tonla seçeneğin var. Sonsuz sayıda seçeneğin var. Belki kolaycılıktır. Eleştirel bir noktadan da söylemiyorum. Ama hepimizin dönüp bakması lazım. Çünkü göreceğimiz şey bunu bizim bir noktada tercih ettiğimiz. En azından bilişsel düzeyden bunu yaptığımız. Bunu yapıyorsak o zaman aslında bir sonraki krizin nereden geleceğinden emin olamayacağımıza göre, yani şu anda uzmanların söyledikleri üzerine bir İstanbul depremi bekliyoruz. Ama ne zaman olduğunu bilmiyoruz ve yarın bir sağlık sorunu yaşayıp yaşamayacağımızdan hiç emin değiliz. Belki sağlık sorununu depremden önce yaşayacağız ve bu bir kriz teşkil edecek. Demek ki orada kriz yönetimi yapmamız gerekecek. Demek ki zihinsel olarak buna hazır olmamız gerekiyor. Yani sadece depreme değil. Biliyorsak ki bir sonraki krizimiz sular yükseleceği için olacak. O zaman gidelim yüzme antrenmanı yapalım. Çok kolay. Ama eğer bundan emin değilsek o zaman zihinsel olarak buna hazırlanmak bir kere ilk yapmamız gereken şey oluyor. Yani zihinsel olarak böyle bir hayatımızda kırılmaya, zihinsel olarak etrafımızdakilerin zarar gördüğü bir durumda bizimle bunu paylaşacağı ana hazır olmak lazım. Tam da o senin söylediğin aslında içsel yolculuğa çıkmak, karşımızdakinin farkında olmak, karşımızdakinin hangi şartlarda yaşadığının, hangi şartlarda çalıştığının, neyi hissettiğinin farkında olmak. Viktor Frankl onu çok güzel anlatır insanın anlam arayışında. Yani Nazi soykırımından işte tırnak içinde o an için belki kurtulmuş ama ölümü bekleyen toplama kampındaki işte insanlardan bazılarının yerlerde buldukları her tür kıvrılabilir ve şekle girebilir nesneyi topladıkları. Çünkü şunu düşünüyor oradaki insan, yazmış da günün birinde buradan çıkarsam ayakkabılarımı bağlamak için ayakkabı bağcığına ihtiyacım olacak diyor. Yani hayatta kalmak aslında böyle bir şey. Yani olur da buradan çıkarsam ayakkabımı bağlamak için ayakkabı bağcığına ihtiyacım var demek senin için anlam yaratmak haline geliyor.
İşte biraz önce söylediğim aslında tam da dışsal farkındalığa giren bir nokta. Çünkü söylediğin şey çok değerli. Biz yerleşik düzene geçtiğimizden beri deprem sadece doğal afet olmaktan çıktı. Birçok yönden. Yine bu farkındalığımız olmadığında o zaman şunu diyoruz karşımızdakine. Ya işte hani bu zaten işte neye inanıyorsan artık. Evrenden de, Allah'tan da, doğadan da, neyden geldiğine inanıyorsan. Bu zaten doğal bir şeydi. Buna zaten yapacak bir şeyimiz yok diyorsun. Ama bizim yapacak bir şeyimiz olmayan kısım, krizi asıl yaratan kısım sadece yerin sarsılması değil. Yerle birlikte sarsılan güven duygumuz ve inandığımız ve garantide gördüğümüz şeylerin de sarsılması. Yani bunun toplumsal olarak ne zaman belki toplum bunun bu sosyolojik ve psikolojik bir krizi olduğunu gördü? İşte 1755'lerde Lisbon depreminde. Yani o zamana kadar birçok, yani nereden nereye etkilediğini örnek olması için söylüyorum. O zamana kadar inanılan birçok şey, yani dine yakın olan insanların korunduğu, kollandığı ve hani onların her zaman Tanrı'nın şefkatine nazır olduklarını olan düşünce, Lisbon'da olan büyük depremde tüm kiliselerin, tüm dini yapıların yıkılıp sadece tepe başında bir genel evin sağlam kalmasıyla insanlarda çok derin bir sarsıntı yarattı. Şimdi bu sarsıntı bugün de var.
Tabii ve kriz olan şeyin kriz olmaya devam etmeyeceğini ya da etmeyebileceğini de bize gösteriyor. Yani yüksek ihtimalle Japonya'da da büyük depremler olmaya başladığında insanlar için bu bizim bugün hissettiğimiz şekildeyken şu anda onlar depreme sokakta yakalanmama derdinde. Çünkü binanın sağlam olduğundan emin. Belki görmüşsündür o işte yatakta yakalanan çocukların gülüşmeleri vardı. Sosyal medyada dönüyor. Yani yatakta ve beşik gibi sallanıyor ama gülerek karşı çünkü binanın yıkılmayacağından emin. Çünkü artık binanın içinde olmak onlar için kriz olmaktan çıkmış bir duruma
benzerini bir ilkokul derste gördüm ben de. Hatta hoca kızıyor. Çocuklar diyor bu tatbikat değil. Ne yapıyorsunuz? Gülmeyin. Oturun yerinize falan. Çünkü artık o anlamını yitirmiş ya da anlamı dönüşmüş.
Dönüşmüş evet.
Şimdi bunun da farkında olmak lazım. Yani bizim karşımızdaki kişinin yıkımlarının nerelerde olduğunu görmek lazım. Karşımızdaki kişinin yıkımı doğal bir afet oldu ve bu neden benim başıma geldiğinden ziyade ya da hayat ve ölümün ötesindeki bir yani onun belki ahiret inancı var ya da onun belki başka inançları var ve ölümle ilgili belki sorunu yoktu. Ama onun orada yıkılan şeyi sadece ölüme yaklaşması değil. O güne kadar birikimiyle kurduğu evinin de yıkılması.
Tabii.
Bu nedenle sadece yakınlarını kaybetmiş ya da kendi göçük altından çıkmış kişiler değil. Maddi anlamda da her şeyini kaybetmiş kişiler aynı travmanın içinde.
Peki bu bize aynı zamanda şunu göstermiyor mu? Neye anlam yüklediğimiz yaşamımız bitmese dahi bir anda bizim yaşamımızı ölmüşüz gibi değiştirebiliyor. Yani sen maddiyata anlam yüklediysen evin yıkıldığında bittin ya. Yani külçe külçe altın saklamış ol evde. Onlar gittiğinde senin hayatın orada bitti aslında. Ama sen hayatın anlamını kendi üzerinden çıkarak tanımlıyorsan o zaman yaşadığına şükredebileceğin bir şükür anı seni bekliyor oluyor yani.
Yine aslında ilk bölümde de konuştuğumuz gibi sadece fiziksel kısmında değil psikolojik kısmında da ön hazırlık bizim o andaki tepkimizi ve sonrasını çok etkiliyor.
Tabii.
Yani biz bu konuları, hayatı, ölümü sadece felsefe alanında bir şeyleri anlamak ya da daha derine inmekten ziyade yani bu işin keyfini alan zaten bu işin keyfini aldığı için de yapıyor. Ama buna ihtiyacımız olduğu için de yapmamız lazım. Hayatı ve ölümü gündelik hayatımızın neresine konumlandıracağımız bizim her şeyimizi etkiliyor. Ve bu şey değil, bu lüks değil ya da bu sadece keyfi bir durum değil. Bu bir zorundalık. Yani o evi sağlam yapmak kadar zorunda olduğumuz bir şey. Ha, yapmıyoruz. Yapmayınca da sadece büyük krizlerde değil, en küçük krizlerde bile çatlıyoruz, kırılıyoruz. Çünkü o esneklik hiç yok. Çünkü onu hiç sorgulayamadık. Yani garantide gördüğümüz hayatımızın ya da inancımız doğrultusunda evrilecek formumuzun yani ben insan formundan çıktıktan sonra ne olacağımı muhatabı sadece spiritüalistler, felsefeciler, dini insanlar değil. Dine yaklaşmış insanlar değil. Bunun tüm insanlık olması lazım ki çünkü tüm insanlık bu pozisyona düşebiliyor hayatında. Biraz da bu da var.
Abi bizde bir de işin enteresanı kendimiz düşmemiş olsak dahi etrafımızdaki herkesin kenarından köşesinde muhakkak hayatının bir noktasında buna düştüğünü deneyimliyoruz. Buna rağmen hala daha kendimizi oraya sokmuyoruz. O da çok enteresan geliyor bana. Çok ilginç geliyor. Yani İskender Pala onu söyler mesela. Mezarlıkların duvarlarını eskiden biz daha alçak yapardık der. Şimdi yüksek yaptığımız için ölüm kavramıyla olan mesafemiz de açıldı der. O daha gündelik hayatın içinde, şehir hayatının veya işte yerleşik hayatın yerleşik düzene geçtiğimizden beri bize ölüm kavramını hatırlatan bir şeydi der. Şimdi mezarlıkların duvarlarını bile o kadar yüksek yapıyoruz ki geçerken mezarlığın önünden mezar görmüyoruz der. Yani sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi davranmaya, toplamaya, biriktirmeye devam ediyoruz. Ve dolayısıyla da bu tür krizlerde daha kırılgan hale geliyoruz.
Ya birçok inanış yani bizim içinde olduğumuz toplumumuzun çok büyük kesimi tarafından kabul edilen örneğin İslam inancında dahi şöyle bir durum var. İslam'ın tatbik edildiği dönemdeki mezarlık yapıları
evet.
Hem hayatın çok içinde, merkezin çok içinde ama bir o kadar da sade yani bunun bir hayatın gerçeği olduğunu gösterecek şekilde ve olabildiğince bu işte taşlar vesairelerin olmaması tavsiye edilirken bugün bu inancın içinde olan insanların taş yapma, bu daha büyük görsel şovlarla ama biraz da hayatın dışına çıkararak yani bakın bu o kadar ekstrem bir şey hiçbirimizin başına gelmeyecek aslında. Yani yoksa söylüyoruz dilimizde herkes tadacaktır diye ama bakın bu o kadar öyle bir şey ki insan hayatının dönüm noktası. Sen hayatın hiçbir noktasında oturduğun yerin yanına bir mermer koyup onun üzerine bir şey yazıp onunla gezmeyeceksin ama bak çok özel bir noktaya geldin ve biz sana bunu yapıyoruz. çünkü bu aslında senin hayatında hiç yok gibi bir noktaya getirdik. Bu da yine aynı noktada ama ölüm işte öyle bir şey değil. Yani her anımızda olan bir gerçek. Tabii ki bu hani bir paranoya getirmemeli, bu hayatı yaşamaktan bizi alıkoymamalı, aman zaten öleceğim diye. Ama yani hiç görünmeyen, hiçbirimizin karşılaşmayacağı bir şey de değil. Bu tarz büyük afetler bizim bunu böyle yüzümüze çarptığı, gözümüzün önüne soktuğu aslında şeyler, anlar ve durumlar. Ama biz yine buradan uzaklaşıyoruz. Yine karşımızdaki bu konuyla konuşurken bile konuyu hiç oralara getirmemeye çalışıyoruz. Bu çok enteresan.
Ya şeyi de kendimize sanki açık açık itiraf etmek gerekiyor. Yani şu anda hepimiz içten içe ölmediğimiz için bu doğal afette mutluyuz ve bence bunda yanlış da bir şey yok yani. Çünkü bu kontrol edemediğimiz bir duygu. Hayatta kaldık yani. Seçmedik bunu belki ama hayatta kaldık yani. Ve bundan bu kadar utanılmasını veya böyle bir acı çekilmesini ben çok da doğru bulmuyorum. Biraz böyle eziyet etmek gibi geliyor. Yani bile isteye kendimize eziyet etmek gibi geliyor. Yanlış mı düşünüyorum ya da çok mu hatalıyım?
Çok doğru ve insanlar şu anda bundan da müzdarip. Yani evet. Yine konuşan arkadaşların, benimle bir şeyler dertleşmek ya da en azından içindeki durumu anlatmak isteyen arkadaşlarım söyledi o. Ya ben şu anda gündelik hayatta yaptığım şeyleri yaparken utanç duyuyorum diyor. Kahvaltı yaparken utanç duyuyorum diyor. Üzülmek ve oradaki insanların acısını hissetmek, gerçekten empati yapmak. İnsan olmanın aslında doğası ve biz aksine bunu engelleyen şeylerle buraları köreltiyoruz. Ama bizim bu halde olmamızın hiç kimseye de faydası yokken biz bunu hissetsek bile en azından justify etmememiz lazım. Bunu normalleştirmememiz ya da bunun olması gereken şey olmadığını söylememiz lazım birbirine. Yani tabii ki orada yakınlarını kaybetmiş insanları görünce tabii ki sevdiğimiz bir insana sarılırken daha mutlu olacağız. Bu utanılması gereken bir şey değil dememiz lazım. Ama işte diyorum ya, ilk bölümde de konuştuk, iyilik pornografisi,
evet,
duyar pornografisi öyle bir hale getirdik ki ortalığı, çok yoğun bir şey yaşanıyor. Ve birçok pornografi şeklinde olduğu gibi bunun gerçekle çok da bir alakası yok. Evet, görüntü olarak daha yoğun, görüntü olarak daha şaşalı, daha etkili görünüyor ve belki bir standart koyuyor ortaya. Gerçekten bizde de bir algı yaratıyor, ulaşmamız gereken nokta oymuş gibi. Ama bu gerçek değil. Bunu hisseden, başka türlü hisseden, daha yoğun hisseden insanlar olabilir. O da utanç duyacak bir şey değil. Ama zaten sen kahvaltı etmek canın istemeyince bir problem yok. İkinci gün canın kahvaltı etmek isteyince duyduğun utançta problem var. Yoksa canın tabii ki istemiyor. İşte biz seninle yine konuştuk ya, yani biz ilk gün seninle konuştuk, sonra yani telefonu elimize alıp zaten duyurduğumuz ve insanların sorduğu bir etkinlik iptal olmuştur deme motivasyonu bile bulamadık için.
Tabii.
Yani ondan bile mahcubiyet duyarak paylaştık son dakika, yani hani tek tek sormayalım insanları da
bunu. Keşke bu sorumluluğu birisi bizim üzerimizden almış olsaydı, başka birisi bizim için iptal etmiş olsaydı da biz hiç bununla uğraşmasaydık diye. O da hadi bunu yapalım diye değil yani. Tam senin söylediğin, hani içimizden de bir yandan gelmiyor ama bazı noktalarda bununla ilgili de sorularımız da var ki bence bu da problemli de değildi. Yani bugün de ilk kısımda konuştuğumuz, yani akşam ben gidip evimde film izlediğimde kimse açısından bu bir problem değil ama ben dans edersem bu bir problem olabiliyor kimilerinin gözünde ya da en azından dans ettiğimi paylaştığımda bu bir problem olabiliyor. Evet, paylaşmadan bunu yapabilirim. Burada zaten bir sorun yok. O toplumsal hayata göre paylaştığımız alanda başkalarının da varlıklarına, başkalarının da yaşayışlarına saygı duyarak aslında bir orta nokta bulunabiliyor. Ortak hareket zemini bulunabiliyor.
Orada da yine hani benim bunu iyi bir an geçiriyor, bunu paylaşıyor olmamız sorun olmasından ziyade ya da bunun etik dışı görülmesinden ziyade orada içinde bulunduğu acıdan dolayı daha hassas insanlar olabilir.
Evet.
Yani bu o hassasiyetin normalleştirilmesi değil yani. Hassas olduğu için bundan rahatsız olabilir. Yani yine şey değil, ben iyi bir şeyi paylaşıyorum çünkü bu paylaşıyorum, etik bir şeyin karşısındayım diye bir noktadan da okumamak gerekiyor aslında. Ama burada haliyle içinde bulunduğu durumdan dolayı hassasiyeti olan insanlar var ve onları kesinlikle rahatsız edecektir. Ben de zaten rahatsız olmuş, zaten üzgün bir insanı daha çok üzmek istemediğim için bunu belki paylaşmamalıyım. Ama bunun standartı yine benim özgür düşüncemi ket vuran bir noktada olmamalı. Yani bunları aslında konuşup açıp buradaki esnekliği biraz açabilirsek acımızı da daha içten, yine bölümün başında da ilk bölümde de konuştuğumuz gibi kendimize dürüst olmaya dayandığımız yerlere geliyoruz. daha dürüst olsak aslında bazı şeyleri daha da güzel atlatacağız. İlk andan itibaren birbirimize daha faydalı olacağız. Bazı şeyleri daha da hızlı atlatacağız. Ama hani o kıramıyoruz yani onu. İşte böyle minik minik dokunuşlarla belki birazcık sarsarız diye ümit etmek istiyorum.
Ağzına sağlık.
Teşekkür ederim.